Ayrım 7.
Orası öyle. Ben senin aşığının kafasını kestiğini aklımdan bile geçiremem. Judith ve Helefornes olayı böyleydi, değil mi? Judith başını salladı. Evet, kadının vatanı için yaptığı bir görevdi bu. Eğer yanılmıyorsam bu yüzden kendisini ödüllendirdilerdi. Miranda. Doğrusu birinin başını kesmek hiç de hoş bir şey değil diye atıldı. Poirot sordu. Siz düşmanlarınızı nasıl ortadan kaldırdınız Miranda? Küçük kız düşünceli bir tavırla ona baktı. Onlara şefkat gösterirdim. Çok güçlü olsa bunu tercih ederdim. Çünkü ben kimseyi incitmekten, insanlara acı vermekten hoşlanmam. Düşmanlarıma ilaç verip onları uyuturdum. Bir daha da uykudan uyanmazlardı. Birkaç fincanla ekmek ve yağ tabaklarını aldı. Ben bunları yıkarım anneciğim. Sen istersen Monsieur Poirot'a gülleri göster. Arka taraftaki güller yine açmış. Elinde çay tepsisi odadan çıktı. Bayan Oliver, harika bir çocuk Judith dedi. Poirot da, kızınız çok güzel madam diye ekledi. Evet, Miranda şimdiki halde çok güzel. Fakat insan kız çocuklarının büyüyünce nasıl olacaklarını tahmin edemiyor. Bazen şişmanlıyor ve besili domuzlara dönüyorlar. Ama bu ara Miranda tıpkı orman perilerine benziyor. Onun için Miranda'nın yandaki taş ocağı bahçesini neden o kadar sevdiğine şaşmamak lazım. Bazen keşke bahçeden o kadar hoşlanmasa diyorum. İnsan çocuğunun öyle tenha bir yerde dolaşmasından korkuyor. Bahçe köye yakın ama olsun. Zaten son zamanlarda her şey beni korkutuyor. Onun için Joyce'un ölümünün iç yüzünü hemen ortaya çıkarmalısınız Monsieur Poirot. Katilin kim olduğu anlaşılmadıkça çocuklarımız için hepimiz de endişe edeceğiz. Ariadne, Monsieur Poirot'u bahçeye çıkarır mısın? Ben de bir iki dakika sonra yanınıza gelirim. Geri kalan iki fincanları tabakları alarak mutfağa geçti. Poirot ile romancı da camlı kapıdan bahçeye çıktılar. Küçük bahçe sonbahar havasına bürünmüştü. Pembe yediveren gülleri, krizantemler. Bayan Oliver bir kenardaki taş banka doğru hızla giderek çabucak oturdu. Belçikalı dedektife de yanına yerleşmesini işaret etti. Miranda'nın bir orman perisine benzediğini söylediniz. Ya Judith hakkındaki fikriniz nedir? Poirot, onun adı Undyne olmalıydı diye cevap verdi. Yani onu su perisine benzetiyorsunuz. Hakikaten öyle. Judith sanki denizden yeni çıkmış gibi duruyor değil mi? Saçları ıslakmış gibi parlıyor. Fakat üstü başı öyle karmakarışık da değil. Poirot başını salladı. Judith Butler da çok güzel bir kadın. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun hakkında bir şey düşünecek vaktim olmadı. Ancak Judith çok güzel, çok hoş. Ne var ki bir konu kendisini çok endişelendiriyor. Tabii ya, böyle bir durum sizi endişelendirmez miydi? Madam, asıl siz bana onun hakkında bildiklerinizi ve düşündüklerinizi anlatın. Onunla yolculukta ahbap olduk. Bildiğiniz gibi insan gemide kendisine yeni, samimi dostlar bulur. Şöyle bir iki kişi. Geri kalanlarla da arkadaşlık eder ama yolculuk sona erince onları bir daha görmek zahmetine katlanmaz. Belki samimi olduğu bir iki kişiyle arkadaşlığını devam ettirir. İşte Judith de tekrar görmek istediğim o arkadaşlarımdandı. Kendisini o seyahatten önce tanımıyor muydunuz? Hayır. Onun hakkında bazı şeyler biliyorsunuz tabii. Sıradan şeyler. Judith Dul. Kocası yıllar önce ölmüş. Adam pilotmuş ama ölümüne bir araba kazası neden olmuş. Sanırım Judith'e öyle fazla bir para da bırakmamış. Kocasının ölümü zavallıyı çok sarsmış sanırım. Ondan söz etmekten pek hoşlanmıyor. Miranda'dan başka çocuğu yok mu? Yok. Judith bu bölgede çalışıyor. Günde birkaç saat sekreterlik işleri yapıyor ama sürekli bir işi yok. O taş ocağı köşkünde oturanları tanıyor mu? İhtiyar Albay Weston'la karısını mı? Hayır, köşkün eski sahibini. Bu bayan Lillewyn Smith adında bir kadınmış, öyle değil mi? Sanırım öyle. Bu ismi duydum. Sanırım kadın 2-3 yıl önce ölmüş. Bu yüzden ondan artık fazla söz etmiyorlar. Romancı hafif bir öfkeyle, "Hayatta olanlar size yetmiyor mu?" diye sordu. Poirot, "Yetmiyor ya," dedi. "Ortadan kaybolan veya ölenlerin kimler olduğunu da öğrenmem lazım." "Kaybolan kim?" "Bir hizmetçi kız. Avrupa'dan gelmiş." Romancı omzunu silkti. "Aman, Hizmetçiler hep ortadan kaybolurlar zaten. Özellikle Avrupa'dan gelenlerin. Onları buraya getirir, yol paralarını da verirsiniz. Ama kızlar İngiltere'ye ayak basar basmaz doğru hastaneye giderler. Çünkü hamiledirler ve çocukları doğmak üzeredir. Doğan bebeğe mutlaka August, Hans veya Boris adını verirler. Veya İngiltere'ye bir gencin peşinden gelirler. Arkadaşlarımın bana anlattıklarını bir dinleseniz, kulaklarınıza inanamazsınız. Bu yabancı hizmetçilerin bir kısmı çalışmaktan canı çıkan annelere Allah'ın bir lütfu. Bir kısmı ise çoraplarınızı çalıyor ve sonunda da muhakkak bir cinayete kurban gidiyorlar. Ariadne Oliver birdenbire durakladı. Oh! Poirot güldü. Telaşlanmayın madam. Bu kızın öldürüldüğünü düşünmemeniz için hiçbir neden yok. Belki ama yine de... Poirot defterini çıkararak içine bir şeyler yazdı. Ne yazıyorsunuz? Geçmişte olan bazı olayları. Bu geçmiş sizi fazla endişelendiriyor. Poirot bilgiç bir tavırla, geçmiş, geleceğin babasıdır dedi. Sonra da defteri kadına uzattı. Ne yazdığımı görmek ister misiniz? Tabii isterim. Ama bundan bir anlam çıkaramayacağım da muhakkak. Önemli bulduğunuz için yazdığınız şeyler bana hep önemsiz gözükür. Poirot defterini romancıya doğru tuttu. Ölümler. Bayan Llewellyn Smith, zengin. Janet White, öğretmen. Leslie Ferrier, avukat katibi. Arkadan bıçaklanmış. Sahtekarlıktan sabıkası varmış. Bunun altına da hizmetçi kız ortadan kaybolmuş diye yazılmıştı. Kız neden ortadan kaybolmuş? Başı kanunla derde girmek üzereymiş de ondan. Poirot parmağıyla daha alttaki satırı işaret etti. Buraya bir tek kelime yazılmış. Bunun arkasına da iki soru işareti konulmuştu. Sahtekarlık? Bayan Oliver sordu. Sahtekarlık mı? Neden sahtekarlık? Ben de bunu sordum. Neden sahtekarlık? Nasıl bir sahtekarlık bu? Sahte bir vasiyetname hazırlanmış. Her şeyin hizmetçi kıza bırakıldığını belirten bir vasiyetname. Bayan Oliver, kadını etkisi altına mı almış diye konuştu. Poirot, bazen sahtekarlık birini etkisi altına almaktan daha ciddi bir suçtur dedi. Bunun zavallı Joyce'un ölümüyle ne ilgisi olduğunu anlayamadım. Poirot içini çekti. Ben de öyle. İşte bu yüzden de durumu çok ilgi çekici buluyorum. Ondan sonraki kelime nedir? Bunu okuyamadım. Filler. Hele bunun neyle ilgisi olduğunu hiç çözemedim. Poirot, bana inanın dedi. Fillerin çok şeyle ilgisi olabilir. Ayağa kalktı. Artık gitmem lazım. Lütfen ev sahibimize, kendisiyle vedalaşmadan ayrıldığım için tarafımdan özür dileyin. Onunla ve güzel kızıyla tanışmak çok hoşuma gitti. Kendisine söyleyin. Çocuğuna dikkat etsin. Bayan Oliver eski bir sözü tekrarladı. Annem bana ormanda diğer çocuklarla oynamamamı tembih etti. Pekala, gidin bakalım. Böyle esrarlı tavırlar takınmaktan pek hoşlanırsınız. Sizi bundan vazgeçirmek de imkansızdır. Buradan sonra nereye gideceğinizi söylemeye bile yanaşmıyorsunuz. Yarın sabah Manchester'a gidip Harrison ve Leadbetter'la konuşacağım. Neden? Onlarla sahtekarlık meselesini ve başka konuları görüşmek istiyorum. Ondan sonra Bayan Drake'in evinde bulunanlarla konuşacağım. Yani toplantıda bulunanlarla mı? Hayır. Hazırlıklara yardım edenlerle. 12. Avukat Bay Harrison zayıf, yaşlı, ifadesiz yüzlü, zeki bakışlı bir adamdı. Elinin altında biraz önce okuduğu pusula duruyordu. Avukat mektuba tekrar bir göz gezdirdi. Kelimelerin anlamlarını tam olarak anlamaya çalışıyordu. Sonra da pusulada sözü geçen adama baktı. Monsieur Hercule Poirot, Belçikalı'yı bakışlarıyla şöyle bir tarttı. Yaşlıca bir adam. Bir yabancı. Çok şık. Nedense siyah rugan ayakkabılar giymiş. Üstelik bunların ayaklarını sıktığı da belli. Gözlerinin kenarında canının acıdığını belirten hafif çizgiler var. Bu fazla süslü yabancıyı bana müfettiş Henry Regman'la Scotland Yard'ın eski baş müfettişlerinden Spence yollamış. İnanılacak şey mi bu? Avukat Harrison. Baş müfettiş Spence'a diye mırıldandı. Avukat Spence'i tanır, Scotland Yard'daki amirlerinin de kendisini çok takdir ettiklerini bilirdi. Harrison birdenbire gazetelerin günlerce söz ettikleri eski bir olayı hatırladı. Soruşturmayı Spence idare etmiş ve suçlu tutuklandığı zaman da hata yapıyorsunuz demişti. Katil bu adam değil. Gerçekten hata olduğu çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Bunu belirten delilleri bulan da bir Belçikalıydı. Belçika polisine mensup bir adam. Herhalde o zamanlar en olgun, en verimli devresindeydi bu dedektif. Ama şimdi muhakkak bunamıştı. Harrison yine de ihtiyatlı davranmaya karar verdi. Sonuçta kendisinden sadece biraz bilgi istiyorlardı. Ne var ki, avukat bahsi geçen cinayet hakkında da, öldürülen çocuk hakkında da hiçbir şey bilmiyordu. Bu olay Harrison'ın aklına başka bir olayı getirmişti. Yıllar önce çakıl yığınının altında da bir çocuk cesedi bulunmamış mıydı? Bay Harrison hafifçe öksürdükten sonra tekrar, "Monsieur Hercule Poirot," dedi. "Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Herhalde benimle Joyce Reynolds hakkında konuşmak istiyorsunuz. Korkunç bir olay bu, pek korkunç. Fakat doğrusu size bu konuda nasıl bir yardımım dokunabileceğini de bilmiyorum. Çünkü olay hakkında fazla bir bilgim yok." "Siz Drake ailesinin avukatısınız sanırım." "Evet, evet. Zavallı Hugo Drake. Pek iyi bir adamdı. Kendisiyle elma ağacı köşkünü satın alarak buraya yerleştiği zaman tanıştım. Bir yıl tatil için Avrupa'ya gittikleri zaman zavallı Hugo Drake çocuk felcine tutuldu. Tabii kafaca sağlamdı ama vücut bir külçe halini almıştı. Bütün ömrü boyunca iyi bir atlet, mükemmel bir sportmen olan bir adam için büyük bir felaketti bu. Evet, insanın ömrü boyunca sakat kalacağını bilmesi acı bir şey olmalı. Zannedersem Bayan Lillewin Smith'in hukuki işlerine de siz bakıyormuşsunuz." "Evet, Hugo Drake'in halasıydı. Doğrusu çok ilgi çekici bir kadındı. Sağlığı bozulduktan sonra yeğenine yakın olabilmek için buraya yerleşti. O koskocaman taş ocağı köşkünü aldı. Üstelik oraya değerinden fazla para verdi. Ama para kendisi için hiç önemli değildi. Çok zengindi. Tabii daha güzel bir ev bulabilirdi ama taş ocağı dikkatini çekmişti. Tanınmış bir bahçe mimarı tuttu. Uzun saçlı, yakışıklı bir adamdı mimar. Gerçekten işini de iyi biliyordu. Taş ocağını nefis bir bahçe haline soktu. Bu yüzden şöhreti iyice arttı. Bahçenin resimleri bir sürü dergide çıktı. Evet, Bayan Lillewin Smith adam seçmesini iyi bilirdi. Bu sadece yakışıklı bir genci himayesine almak meselesi de değildi. Bazı yaşlı kadınlar bu bakımdan çeşitli budalalıklara kalkışıyorlar. Ancak bu mimar hem çok akıllıydı hem de mesleğini iyi biliyordu. Konudan biraz uzaklaştım galiba. Bayan Lillewin Smith hemen hemen 2 yıl önce öldü. Birdenbire değil mi?" Harrison Poirot'a dikkatle baktı. "Hayır, pek de değil. Kalbi hastaydı. Doktorlar da kendisini yormasına engel olmaya çalışıyorlardı. Fakat Bayan Lillewin Smith öyle herkesin söz geçirebileceği bir kadın değildi. Ayrıca durmadan hastalığını düşünmek, bundan söz etmekten de hiç hoşlanmazdı." Öksürdü. "Galiba yine benimle konuşmak istediğiniz konudan uzaklaştık." Poirot, "Pek de değil," diye cevap verdi. "İzin verirseniz size başka bir konu hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Eskiden yanınızda çalışan Leslie Ferrier adındaki genç hakkında bana bilgi verirseniz çok memnun olurum." Bay Harrison biraz şaşırmıştı. "Leslie Ferrier mi?" diye mırıldandı. "Leslie Ferrier. Durun bakayım. Biliyor musunuz? Onun adını neredeyse unutacakmışım. Evet, evet, tabii. Onu bıçaklayarak öldürmüşlerdi, öyle değil mi?" "Evet, ben de o genci kastediyordum. Doğrusu size onun hakkında fazla bir şey anlatabileceğimi sanmıyorum. O olay epey zaman önce oldu. Onu bir gece Yeşil Kuğu meyhanesinin civarında bıçakladılar. Ve katil hiçbir zaman yakalanmadı. Herhalde polis birinden şüphe ediyordu ama ellerinde yeterli delil yoktu." Poirot sordu. "Cinayet duygusal nedenlere mi bağlıydı?" "Tabii, tabii. Orası kesin. Cinayetin sebebi kıskançlıktı. Leslie evli bir kadınla ilgileniyordu. Kadının kocasının ise bir meyhanesi vardı. Woodley'de Yeşil Kuğu adlı bir yer. Öyle gösterişli, lüks bir meyhane değildir orası. Sonra Leslie başka bir kızla gezmeye başladı. Veya birkaç kızla birden. Zaten Leslie kızlara fazla düşkündü. Onun işinden memnun muydunuz?" "Bu sorunuza hoşnutsuz değildik," diye cevap verebilirim. Leslie Ferrier'in takdir edilecek tarafları vardı. Müvekkillere nasıl davranacağını bilirdi. hukuk fakültesine devam ediyordu. Bir takım kızlarla düşüp kalkacağına, işine, derslerine ve hareketlerine dikkat etseydi, muhakkak ki daha iyi olurdu. Bir gece Yeşil Kuğu'da bir kavga oldu ve Leslie Ferrier evine dönerken bıçaklanarak öldürüldü. Bu işi gezdiği kızlardan biri mi yaptı, yoksa katil meyhanecinin karısı mıydı? Açıkçası bu konuda kesin bir şey bilinmiyor. Polisin bunun kıskançlık sebebiyle işlenen bir cinayet olduğuna karar verdiğini sanıyorum ama... Omzunu silkti. Siz bundan emin değilsiniz, öyle mi? Harrison. Böyle vakalar oluyor. Cehennem bile reddedilen bir kadın kadar yakıcı değildir derler. Bu söz mahkemelerde sık sık tekrarlanır. Bazen doğrudur da. Buna rağmen sizin Leslie Ferrier meselesinde buna pek ihtimal vermediğinizi seziyorum. Açıkçası ben ele kesin deliller geçirilmesini tercih ederdim. Polis de öyle tabii. Yanılmıyorsam savcı dava açılmayacağını söyledi. Katil bambaşka biri olabilirdi, değil mi? Tabii. Bu cinayet konusunda bir sürü ihtimal üzerinde durulabilirdi. Leslie Ferrier zayıf karakterli ama iyi yetiştirilmiş bir gençti. Annesi nazik bir kadın, babası ise pek takdir edilecek bir adam değildi. Başı birkaç defa belaya girmiş, yakasını güç kurtarabilmişti. Zavallı pek talihsiz bir kadındı. Oğlu da birçok bakımlardan babasına benziyordu. Birkaç defa polisin şüphelendiği bazı gruplara girdi. Ona karşı hoşgörülü davranmaya çalıştım. Neticede çok gençti. Fakat kendisine yanlış arkadaşlar seçtiğini söylemeyi de unutmadım. Bu gruptakiler kanun dışı işlerle meşguldürler. Açıkçası annesi olmasaydı Leslie Ferrier'in işine son da verirdim. Henüz gençti ve oldukça kabiliyetliydi. Ona bir iki defa ihtarda bulundum. Böylece aklını başına toplayacağını umuyordum ama ne yazık ki son zamanlarda ahlaksızlık çok arttı. Biri Leslie Ferrier'e düşman mı olmuştu dersiniz? Mümkün bu. Bu gruplara, gangster çetesine demeyeceğim çünkü bence çok melodrama kaçan bir kelime bu. Ne diyordum? Bu gruplara giren bir kimse her türlü tehlikeyi de göze almak zorundadır. Onlara ele vereceğinizden şüphe ettiler mi? Bıçağı kürek kemiklerinizin arasına saplamaktan hiç kaçınmazlar. Cinayeti gören olmadı mı? Hayır, hiç kimse görmedi. Ama böyle olması da normal. Bu işi üzerine alan kimse muhakkak önceden bütün hazırlıklarını yapmıştı. O sırada başka yerde bulunduğuna tanıklık edecek kişileri falan seçmişti. Buna rağmen yine de biri cinayeti görmüş olabilir. Umulmadık biri, mesela bir çocuk. Gece o saatte, Yeşil Kuğu meyhanesinin civarında. Bu pek olacak bir şey değil Monsieur Poirot. Belçikalı ısrar etti. Bu olayı hatırlayabilecek bir çocuk. Arkadaşının evine yakın bir yerde oturuyordu. Patikadan gelirken olayı gördü veya cinayeti bir çitin arkasından seyretti. Monsieur Poirot, doğrusu hayaliniz çok geniş. Bence söylediğiniz imkansız. Poirot, bana imkansız gibi gözükmüyor dedi. Çocuklar çok şey görürler. Çünkü büyükler onların yakınlarında olduğunu her zaman fark etmezler. Ama herhalde bu çocuklar da evlerine döndükleri zaman gördüklerini anlatırlar. Belçikalı. Anlatmayabilirler de diye cevap verdi. Gördüklerini pek anlamamış olabilir. Özellikle seyrettikleri olay onları biraz korkutmuşsa. Çocuklar her zaman tanık oldukları bir araba kazasını veya şiddetli bir kavgayı hemen evdekilere anlatmazlar. Küçükler sırlarını çok iyi saklamasını bilirler Bay Harrison. Bunları saklar ve bu konuda uzun uzun düşünürler. Bazen herkesten saklayabildikleri bir sırları olduğuna sevinirler. Avukat. Fakat dedi, muhakkak her şeyi annelerine anlatırlar. Poirot başını salladı. Bundan da pek emin değilim. Tecrübelerim sonunda çocukların annelerine açıklamadıkları bir sürü sırları olduğunu öğrendim. Leslie Ferrier olayının sizi neden bu kadar ilgilendirdiğini sorabilir miyim? Ne yazık ki son zamanlarda birçok genç cinayete kurban gidiyor. Ferrier olayının sizce önemli tarafı nedir? Bay Harrison hafif bir öfkeyle cevap verdi. Biliyor musunuz Monsieur Poirot bana neden geldiğinizi, aslında neyle ilgilendiğinizi anlayamıyorum. Herhalde Joyce Reynolds'ın boğulmasıyla biraz kirli işlere girişmiş olan yetenekli bir gencin öldürülmesi arasında bir bağ olduğunu sanmıyorsunuz. Poirot, insan her şeyden şüphelenir dedi. Onun için de her şeyi öğrenmesi gerekir. Özür dilerim ama bence cinayetle ilgili meselelerde en önemli şey delildir. Belki Joyce'un ölmeden önce birkaç kişinin yanında vaktiyle bir cinayete tanık olduğunu söylediğini duydunuz. Avukat başını salladı. Böyle yerlerde insan bütün dedikoduları duyar. Tabii bunlar iyice abartılı bir hal alır. O da başka. Belçikalı mırıldandı. Doğru, çok doğru. Anladığıma göre Joyce 13 yaşındaymış. 9 yaşlarında bir çocuk gördüğü bir olayı hatırlayabilir. Bir araba kazası, karanlık bir gecede edilen kavga ve çekilen bıçaklar veya boğulan bir öğretmen. Böyle olaylar çocuğun üzerinde derin bir etki yapar. Fakat olayı tam manasıyla anlayamadığı için gördüğünden başkalarına da söz etmez. Yine de olayı düşünür durur. Hatta bunu unutur bile. Ama daha sonraki bir olay ona tanık olduğu sahneyi hatırlatır. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu kabul etmiyor musunuz? Ediyorum tabii ama bence bu pek uzak bir ihtimal. Zannedersem vaktiyle burada yabancı bir kız da kaybolmuş. Adı Olga veya Sonya'ymış sanırım. Soyadını bilmiyorum. Olga Seminov. Evet, kayboldu. Kız güvenilir bir insan değilmiş sanırım. Öyle. Kendisi biraz önce bana söz ettiğiniz Bayan Levin Smith'e bakıyormuş değil mi? Yani Bay Drake'in halasına. Evet. Bayan Levin Smith'in yanında onun gibi birkaç kız çalışmıştı. İki kez sanırım. Bayan Levin Smith bunlardan biriyle hemen kavga etmişti. Diğeri ise iyi olduğu kadar oldukça aptal bir kızcağızdı. Bayan Levin Smith'in ise aptallara hiç tahammülü yoktu. Fakat daha sonra tuttuğu Olga'dan memnundu. Yanılmıyorsam Olga aslında öyle güzel falan değildi. Kısa boylu, şişman, aksi tavırlıydı. Civardakiler de kendisinden pek hoşlanmazlardı. Poirot. Fakat Bayan Levin Smith ondan hoşlanmış dedi. Evet, Olga'ya çok bağlanmıştı. Bir ara bu yüzden hata etmiş olduğunu da düşündük. Ya, Bay Harrison, size anlatacağım olayı daha önce de duymuş olduğunuzdan eminim. Böyle olaylar küçük yerlerde hemen duyulur. Anladığıma göre Bayan Levin Smith kıza bir hayli para bırakmış. Avukat başını salladı. Tuhaf bir durumdu bu. Bayan Levin Smith sık sık yeni vasiyetname yapar ama bunun şartlarını pek değiştirmezdi. Parasını daima yeğeni Hugo Drake'le, yine uzaktan akrabası olan Rowena Drake'a bırakırdı. Karı kocadan biri ölürse paranın tamamının diğerine verilmesinde şart koşardı. Son vasiyetnamesi olduğu iddia edilen vesika ölümünden 3 hafta önce yapılmıştı. Ayrıca bu, o zamana kadar yapılanlar gibi bizim tarafımızdan da hazırlanmamıştı. Bunu kendisi el yazısıyla yazmıştı Bayan Levin Smith. Hayır kurumlarına daha az para bağışlıyor, eski hizmetkarlarından ise hiç söz etmiyordu. O büyük servetinin hepsini de kendisine sevgi ve sadakatle baktığı için Olga Seminov'a bırakıyordu. Çok acayip bir şeydi bu. Bayan Levin'in o zamana kadarki davranışlarına da hiç uymuyordu. Poirot, sonra dedi. Ondan sonra olanları da herhalde duydunuz. El yazısı uzmanları vesikanın sahte olduğunu hemen ortaya koydular. Yazı, Bayan Levin Smith'inkine biraz benziyordu o kadar. Bayan Levin Smith, daktilodan nefret eder, bu yüzden de mektuplarını Olga'ya yazdırıp, hatta bunların altına kendi imzasını da attırırdı. Bu yüzden Olga, hanımının imza ve yazısının taklidi oldukça alışmıştı. Bu yüzden de Bayan Levin Smith ölünce onun yazısını taklit ederek o büyük servete konabileceğini düşündü. Ama uzman şeylere kolay kolay kanmazlar. Tabii, iş mahkemeye aksedecek ve vekaletnamenin hükümsüz olduğuna dair karar alınacaktı. Evet, formaliteler tamamlanıncaya kadar biraz zaman geçti. O sırada korkuya kapılan Olga da demin sizin de söylediğiniz gibi ortadan kayboldu. Hercule Poirot yanından ayrıldıktan sonra avukat Jeremy Harrison bir müddet hiç kımıldamadan masasının başında oturdu. Parmaklarını usul usul masaya vuruyordu. Derin düşüncelere dalmıştı. Biraz önce konuştuğu o rugan ayakkabılı, poz bıyıklı yabancı ona hemen hemen 2 yıl önce olan olayları hatırlatmıştı. Şimdi avukat 2 yıl önce yine bu odada yaptığı bir konuşmayı hatırlıyordu.